This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Medyapod'undan herkese merhaba. Anlatsam roman olurun yeni bölümündesiniz. Ben Nida Dinçtürk. Bu bölümde konuğum sevilen yazar Mahir Ünsal Eriş. Mahir'le geçtiğimiz Nisan ayında 24. İzmir Kitap Fuarı'nda Doğup Büyüdüğün Yeri Yazmak başlıklı bir söyleşi yapmak üzere buluşmuştuk. Bu kaydı hemen o söyleşinin ertesi günü ılık bir İzmir öğleden sonrasında Yakın Kitap Evi'nde aldık. Haliyle o fuar söyleşisinden biraz beslenen, elbette Mahir'in son iki kitabı Sarı Yaz ile Kara Yarısı'nı odağına alan ama geçmiş kitaplarına da atıfta bulunan, aslına bakarsanız Mahir'in edebiyata atfettiği anlamları ve bir de başka bir önemli konu olarak Nisan ayında yayıncılık dünyasını çalkalayan şu bandrol meselesini konuştuğumuz bir söyleşi var karşınızda. Başlamadan hemen önce bu söyleşinin bir kısmının yazılı olarak Milliyet Sanat Dergisi'nin Mayıs sayısında yayınlanmış olduğu notunu da düşeyim.
Vur bakayım.
Çınne baybun, çınne baybun, çınne sende anam kalı.
Hoş geldin.
Hoş buldun.
Yine o herkesin kafasındaki aynı soruyla başlayayım. Neden aynı anda iki kitap? Latife Tekin de iki kitapla çıktı. Bu Bodrum'un havasından, suyundan mı oluyor?
Aslında aynı anda iki kitap değil. Yani aynı anda çıkmaları tamamen tesadüf eseri oldu. Aslında bunlar farklı zamanlarda yazılmış iki kitap. Hatta aralarında 1,5 yıldan fazla bile bir zaman var. Yani Kara Yarısı'nı yazdıktan sonra o bitirilmiş, kapatılmış bir dosya olarak zaten elimde bekliyordu. Fakat ben Sarı Yaz'ın fikri zihnimde belirdiği andan itibaren büyük bir coşkuyla onu yazmaya başladım. Ve Kara Yarısı'ndan aslında vazgeçmiştim. Onu aslında yayınlanmasın diye düşünüyordum ama eğer onu Sarı Yaz'a feda etseydim, yani Sarı Yaz'ı çıkarıp onu da dur bakalım sonra yaparız deseydim, bir daha eski bir dosyayı dolaptan çıkarıp yayın evine sunmakta biraz tedirgin olurdum, çekinirdim. Ben de biraz da Latife'nin aynı anda iki kitap çıkarmış olmasından cüret alarak yayın evine böyle bir şey teklif ettim. Tabii en başta bu fikirden çok hoşlanmadılar. Çünkü bunun hem dağıtım, hem tanıtım, hem de satış süreçlerinde daha sancılı bir şeye dönüşeceğini Latife Tekin deneyiminden zaten görmüşlerdi.
Yani bu aslında okur tarafında heyecan uyandıran bir şey ama demek ki yayıncılar için o kadar avantajlı oluyor, bunu öğrenmiş.
Yayıncılar için biraz zorlayıcı bir şey oluyor galiba. Çünkü hem tanıtım ve dağıtım açısından öyle, hem bunun sadece okura değil edebiyat dünyasına sunumu, yani daha küçük bir alandan bahsediyorum. Şimdi atıyorum öykü yarışmalarından birine katılacak olsam ikisiyle birden katılmam mümkün değil. Ama hangisiyle katılacağım? Bu anlamda da hani bu şekilde de bir handikaplı tarafı var. Her yönüyle okur dışında kimseyi memnun etmeyen bir şey. Fakat Kara Yarısı şimdi çıkmasaydı gerçekten onu bir daha çıkarmazdım yani. Geriye dönük bir işi alıp tekrar kurcalayıp düzenleyip yeni yazmış gibi çıkaramazdım. Zaten üzerinden 1-1,5 yıl geçtiği için soğumaya başlamıştım yani hani yeniden elden geçirirken, basılmaya hazır hale getirirken çok değiştirdim. Yani yeniden yazdım diyebilirim. Yani aradan böyle 3-4 sene geçmiş olsaydı muhtemelen hiç niyetine girmezdim. Tamamen vazgeçmiş olurdum. Hatta bunun esprisi de yapıldı yayın evinde. Dedim ki basarsanız ne ala, basmazsanız dedim Bunu ben öldükten sonra oğlum yayınlatır. Yayınlanmamış öyküleri diye. Dalga geçtiler tabii benimle uzun uzun ama niyetim vazgeçmekti yani. Yani ikisi iki kitap halinde toparlanıp çıkmasalardı. Ha neden tek kitap değiller? Yani hepsini toplayıp tek kitap yapsaydın madem.
Ha evet bu da olabilirdi.
Ve bunu önerdi de yayın evi zaten. Fakat o biraz Sarı Yaz'ın bütünlüğüne halel getiren bir evet. şey olacaktı. Yani o Sarı Yaz'ı yazdığım öykü kitabının içinde bir bölüm olarak gibi algılansın istemedim. Yani çünkü ben onu bir kitap olarak düşündüm ilk hayal ettiğim andan itibaren. Ve bir kitap olarak düşündüğüm bu şeyin bir kitabın içinde bir bölüm olarak o kitabın kendi gölgesi altında kalmasını istemedim. Çünkü Sarı Yaz'da ben kariyerinden farklı bir evren kurmaya çalıştım evet. kendi.
Tamamen ayrı bir yerde yani. Duruyor aslında. Bu Sarı Yaz'ın türünden bahsedelim. Çünkü aslında dün de söylediğin gibi sen keyif aldığın bir deneme yapıyorsun, bir oyun oynuyorsun. Hı-hı. Sarı Yaz'ı yayın evi öykü başlığıyla yayınladı ama bu roman olarak da değerlendirilebilecek
evet, bir kitap. Evet, novella da diyen var ama ya bu biraz böyle şey gibi yani tavuk mu yumurtadan çıkar, Hı-hı. yumurta mı tavuktan çıkar gibi. Yani bu kısım o kadar umurumda değil ki yani tamam romanın kabul edilmiş bir takım yapısal özellikleri, bir takım yazara ve okura ayrı ayrı sunduğu imkanlar ve deneyimler var, kendi doğruları var. Keza öykünün öyle. Ama yani yazarken de açıkçası formla çok ilgilenmiyorum. Yani evet roman yazmak üzere oturup roman yazmak başka bir şey. Başka bir tırnak içinde mesleki süreç. Ama yani bunu yazarken bu kadar üzerinde durmuyorum. Fakat dün bahsini ettiğimiz şey bu işte metin yani kendi metinlerim içinde metinler arası cılık kovalayıp oyunlar kurma meselesini eğlenceli buluyorum. Yani Sarı Yaz'daki karakterlerin kendi aralarındaki bağlar, Sarı Yaz'da anlatılan hikayelerin hem toplamda bir bütünlük oluşturması hem de müstakilen kendi hikayelerini anlatması ya da atıyorum işte Sarı Yaz'da adı geçen postacı Mehmet'in aynı zamanda karayarısındaki işte bilmem ne hikayesinde görünmesi falan filan böyle önceki yazdığım metinlerden ilmekler alarak yenilerini örmek fikrini çok eğlenceli buluyorum ve hani evet edebiyat okur için çok eğlenceli bir şey ama yazan tarafta olan bir adam olarak beni de eğlendirmesini istiyorum ve bu beni çok eğlendiriyor yani hani kafamda kurduğum o kendi öyküler, hikayeler evreninin gerçeklik duygusunu da güçlendiriyor yani benim açımdan öyle. Bunların hepsi benim zihnimde bir dünya var ve orada gerçekleşiyorlar. Dolayısıyla benim zihnimdeki dünyanın da bir sınırı olduğu için bu sınır içerisinde arada bir birbirine temas ediyorlar, dokunuyorlar, karşılaşıyorlar, çarpışıyorlar.
Sen zaten o hayattaki tesadüfiliği de seviyorsun. Bunu kurguda kullanmak da
seviyorum.
Sana eğlenceli geliyor.
Seviyorum, çok seviyorum.
O kare yarısının sonundaki dört şehir hikayesi de aslında yani Sarı Yaz'ın kurgusuyla çok benzer bir yaklaşım var orada da.
Var. Aslında biraz da yani dünya bu kadardan edindiğim bir deneyim bu benim. Kişileri değil de olayları anlattığım hikayenin baş kişisi yapmayı seviyorum. Hmm. Yani bu mesela benim için bir başka metin içi eğlence biçimi. Yani demeye çalıştığım şey şu. Karayarısının sonundaki o dört şehir hikayesinde hikayenin baş kişisi aslında bir cüzdan.
Evet.
Ve bu dört şehir içinde hiç kesilmeden takip edebildiğimiz tek tırnak içinde hikaye kişisi cüzdanın kendisi. Yani hiçbir karakter ikinci bir öyküde, üçüncü bir öyküde yok. Hepsinde birden yok. Dolayısıyla bu yani kurmaya çalıştığım hikaye evreninin benim açımdan inandırıcılığını güçlendiren bir şey. Onun gerçeklik hissini dişe dokunur kılan bir şey ve eğlenceli de bir şey bir yandan. Yani bu işte kurduğum metinler, bu anlattığım işte insanlar, yerler, memleketler falan filan. Hani hep mesela Bandırma meselesi konuşuluyor ya işte Güney Marmara, Bandırma, hı-hı. işte Balıkesir, Karacabey, Gönen bilmem ne falan filan. Aslında bu anlattığım Bandırma da gerçekte var olan bir Bandırma değil yani. Ben bir Bandırma anlatmıyorum aslında yani. Hani ben zihnimde bir yer var. orayı bandırmadan bildiği fiziksel gerçekliği olan noktalarla teyelleyerek anlatıyorum. Yani öyle bir bandırma zaten yok artık yani. Hani ne atıyorum Şükran Yiğit'in anlattığı Ankara var artık. İşte atıyorum işte ne Selimilerin anlattığı Bodrum var. Hani zaten dünya çok hızlı değişiyor. Bizim yaşadığımız dünya daha da hızlı değişiyor. Çünkü tabii zaten gelişimi de çok geriden takip ettiğimiz için. Dolayısıyla öyle bir bandırma yok. Öyle bir bandırma anlatmıyorum. Bunların hepsi benim zihnimde gerçekleşiyor. Yani anlattığım şehir de öyle, anlattığım kişiler de öyle. Ben de bu zihnimdeki şeye bir gerçeklik duygusu katmak istiyorum sürekli olarak. Çünkü ya ben buna ömrümü veriyorum. Ben hani her zaman söylediğim şey, ben öykü yazabilmek için, roman yazabilmek için memuriyetimi yaktım yani. Hani istifa ettim, oturdum ve sadece öykü, roman yazıyorum. Ben hani ya ben buna ömrümü verdim. İsterim ki o gerçekliği, o hissiyatı, o duyguyu, yani içimde köpüren o şeyi okuyan da hissetsin.
Karşılığını bulabilsin.
Evet, aynen öyle. Yani.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Peki bandırmadan söz etmişken bandırmadan devam edelim. Senin hayatında çok büyük bir yeri var bandırmanın. Bu kitapta da karşımıza çıkan mekanları yerleştirme durumu nasıl oluyor? Yani sen tekrar o mekanlara döndüğünde mi bu hikayeler zihninde canlanıyor? Yoksa sen bir hikaye kurguluyorsun ve bir mekana ihtiyacın olduğunda
ikincisi galiba daha gibi geçerli. Yani ben aslında hiç mekan kurmadan düşünüyorum hikayeyi. Yani bir hikayeyi meydana getirirken öncelikle hikayenin kendisini, sonra bu hikayeyi oluşturan insanları ve onların sınıfsal kimliklerini düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü bunu çok önemli bir yere koyuyorum kendi hikaye yazma maceramda. İnsan sınıfının dilini konuşur. İnsan sınıfının dilini yansıtır. Ve ben anlattığım bir karakterde, anlattığım bir hikayede oranın başrolü olan sınıfın dilini en az hikayenin kendisi kadar düşünüyorum. Fakat mekan bu kadar yoğunlaştığım bir şey değil. Sanırım benim zihnimde kurduğum hikayeler ve onlar üzerinden derinleştirmeye çalıştığım karakterler kendi mekanlarını seçiyorlar. Yani benim zihnimde böyle bir sanal gerçeklik oyunu gibi, böyle bir Sims evreni gibi bir mahsusluktan bir şehir var ve oradan kendilerine mekan seçiyorlar gibi hissediyorum. Onların seçtiği mekanı olabildiğince incelikle anlatmaya çalışıyorum tabii ki ama karakterlerin mekan yakıştırmıyorum açıkçası. Yani onlar gelip bir şekilde o mekanın içine oturuyorlar zaten.
Ya da şey gibi mi oluyor? Hani bir karaktere işte sevdiğin bir arkadaşının adını vermek gibi, bir mekan gerektiğinde sevdiğin bir yerin adını vermek.
Bu da olabilir ama bir yandan da ya bu dünyadaki en iyi bildiğim yer yine bu hikayelerin büyük bir çoğunluğunun geçtiği bandırma. Yani hani dolayısıyla o kadar kendinden emin bir şekilde anlattığım hikayeleri oraya yerleştirebiliyorum ki hiçbir boşluk kalmıyor hikayeyi kurduktan sonra mekanla ilgili. Ama dediğim ya, mekan aslında yani şehir, işte bandırmada geçsin, bandırmayı anlatayım falan, böyle hani böyle bir sahikle yapmıyorum. Yani bandırmayı dünyaya tanıtmak falan gibi böyle bir idealle yola çıkmadım yani. Yani
ama bir vefa borcun var aslında.
Bir vefa borcum tabii ki var ama bunu şey düzeyinde, yani dün de dedim ya, ben kendimi oradan yapılma addediyorum. Yani eline bir testi alıyorsun, atıyorum işte İç Anadolu'daki testinin rengi başka, Doğu Anadolu'daki testinin rengi başka. Çünkü hepsi başka topraklardan yapılmış ve oranın toprağının rengini yansıtıyor. Ben de oradan yapılma olduğum için o toprağın rengini ister istemez yansıtıyorum. Ama bir yandan da burası benim memleketim. Burası dediğim bandırmadan bahsediyorum tabii. Bu his bana, sen her şeyini buradan aldın. Dolayısıyla buraya da böyle bir vefa bağın var duygusu veriyor. Bandırmanın benden böyle bir şey beklediyor tabii ki. Bandırmada okumuyorlar bile benim yazdıklarımı. Gerçekten yani bandırmada beni kimse tanımaz mı ya? Bandırmada beni işte Ahmet'in oğlu falan diye tanırlar. Yani hani kimse yazdığım şeyleri bilmez bile.
Kara yarısında inanç Avadit'ten aldığın, yaptığın alıntılar ilki benim çok dikkatimi çekti. Suratıma çarptı yani resmen. O çocukluğun kararsızlığı ve ilk gençliğin belirsizliğiyle ilgili olan. Aslında böyle bu çok evrensel bir sancıymış gibi. Herkesin bir geçmişi acıyla, yani aslında güzel günleri tekrar yaşayamama olasılığını bilerek acıyla hatırlaması durumu var ya. Şimdiki bilinçle bu gövdede ve bu kadar az zaman kaldığını bilme duygusu çok evrensel bir acıymış gibi hissediyorum ve bunu sen de karakterlerinde yaşıyorsun.
Bunu ben yani kendi hayatımın içinde bir karakter olarak da yaşıyorum. Yani ya bu benim hayattaki en büyük sancılarımdan biri. Yani dünya ile ilgili farkındalığın arttıkça süren azalıyor. Yani dolayısıyla bu o kadar handikaplı bir şey ki dünya üzerinde, yani dünya meselelerin büyük bir çoğunluğunun aslında çözülemeyecek olduğu gerçeğini kabullenmeye başladıkça daha huzurlu ya da daha az kavga eden bir insana dönüşüyorsun. Fakat bu aynı zamanda ömrünün de hızla azalıyor olmasına denk geliyor. Ve bu tabii ki handikaplı bir şey. Bu tabii ki insanı çok inciten bir şey. Ama yani ne gelir elimizden insan olmaktan başka? İnsan olmanın en temel motivasyonlarından biri öleceğini biliyor olmak. Yani can korkusu denen şeyi bu kadar sosyal, bu kadar kültürel ve bu kadar duygusal yaşayan başka bir canlı yoktur herhalde. Yani bu kadar içgüdü değil de bilinç düzeyinde yaşayan can korkusunu başka bir canlı yoktur herhalde. İşte bizi insan yapan şeylerden biri bu. Ama tabii yani hani bu vesileyle inanç Avadit'ten de bahsetmek lazım yani. Hani ben şiirden anlayan bir insan sayılmam ama şiirin bizim kitaplar dolusu anlatmaya çabaladığımız şeyi tek bir dizede konsantre haline böyle bir hap şeklinde bize sunabildiğini biliyorum yani şiirden anlamasam da. Bence inanç çok iyi bir şair. Yani ben kendi yaş grubumun, kendi akranımın edebiyatını mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Yani yazarlar, romancılar ve öykücüler. Şairler, sinemacılar, yani edebiyattan beslenen sinemacıları kastederek söylüyorum. Ama İnanç Avadit'i çok çok başka bir yere koyuyorum. Çok sözünün büyüsünün çok farkında bir şair. Hepimizin duyduğu bu dünya ağrısı denen şeyin çok farkında bir şair. Sözü çok kıymetli, çok pırıl pırıl bir şair. Çok seviyorum onu yani hani şair olarak çok seviyorum. Bu arada yani bu kitap meselesi için ben ondan mucizeleri kitabımı alabilmek için izin isteyene kadar hani şahsen birebir tanışmıyorduk da yani. Bir araya da gelmedik hiç yani. Hani o öyle bir aile cenaplık gösterip hani hiç sorgusuz sualsiz buna izin verdi. Ve bunu da ayrıca kıymetli buluyorum. Yani kendi kuşağımın edebiyatıyla, kendi kuşağımın sanatıyla temas halinde olmayı da kıymetli buluyorum. Yani bu şöyle bir şey. Bir yeni türkü, bir çağdaş türkü albümüne bakıyorsun. Bestelenen şiirler Ahmet Erhan'a ait, efendime söyleyeyim Yaşar Miraç'a ait, Turgay Fişekçi'ye ait, Murat Ambungan'a ait falan. Yani böyle zaten aşağı yukarı aynı kantinlerde oturmuş, aynı evlerde kalmış, aynı dergilerde yazmış, aynı kavgalara girmiş insanlar bunlar hep. Ve hep bir arada olmuşlar. Birbirlerinin ürettiklerinin üzerine başka üretimler kurmuşlar. Yani biri şiir yazmış, öbürü almış onu beste yapmış, öbürü almış onu söylemiş.
Birbirini falan beslemiş
böyle.
Yani.
Birbirini çok beslemiş ve bunun 12 Eylül travması sonrası bir birbirine tutunma biçimi olduğunu görüyorum ve bu tutunma haline şu anda da ihtiyacımız olduğunu hissediyorum ve kendi kuşağımın sanatçılarıyla temasımın, bir aradalık duygumun hani yine aynen bu şekilde ve artarak hani devam edeceğini öngörüyorum şu anda yani. Tabii bunun için ilk adımı İnanç Avadit'le atmış olmak benim için çok değerli. Çünkü çok çok değerli bir şair. Yani bu vesileyle hani şimdiye kadar hasbelkader İnanç Avadit'in şiirleriyle karşılaşmamış olan insanlar için de hani dilerim ki bir karşılaşma kapısı açılmış olur yani.
Evet, yaratmış oldum. Senin ustalarla da bağının çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Onu da hissediyoruz. Yani Melih Cevdet Anday karşımıza çıkıyor. Hatta aslında bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. İşte Bir Sürgün Anısı'nı okuduğumuz zaman ister istemez yabanı anımsıyoruz. Orada bir Yakup Kadri rüzgarı esiyor. Böyle bir selam durma hali.
Yani yazarken de okurluğunu bir kenara bırakıp yazmıyorsun tabii ki. Yani hani bir okul
mesela
olarak...
Mesela onları dönüp dönüp okudukça tabii, tabii. Senin okuma şevkini tabii, tabii. Arttırıyor mu? Tabii tabii. Öyle kesinlikle. Düşünüyorum ben.
Yani hatta ben hala gittiğim her yerde işte hasbelkader bana işte ne okuyalım diye soranlara hala onları tavsiye ediyorum yani. Buna da sanırım dünya bu kadarla başladım. Sürekli bir vefa resmi geçidi halinde metinler ortaya çıkarma gayreti dünya bu kadarla başladı. Dünya bu kadarla ben roman metninin içine Türk edebiyatından 40 kadar romanın adını geçirdim.
Hmm.
Ama şöyle, Yenişehir'de böyle vakti buluştular diyorum iki evet. karakter için. İşte başka bir karakter huzur apartmanında oturuyor. İşte başka bir karakter için oraya girip sonradan yerleştiği için oranın yerlisi yaban diye bahsediyor ondan falan filan gibi böyle. Yani işte Nezihe Meriç'ten Oğuz Atay'a, işte Feyyaz Kayacan'dan Egemen Berköz'e, hani Türkçe edebiyatının, Türk edebiyatının kendisinden sık bahsedilen ya da daha seyrek bahsedilen Türk isimlerini fırsat ve imkan buldukça, yani bir okur olarak duyduğum vefa ve minnet duygusunu bu şekillerde ifade etmeye çalışıyorum. Yani sonra öbürküleri yazdım. Öbürkülerin her bölümünün başında insan manzaralarından, memleketin insan manzaralarından tam da o anlattığım bölüme denk düşen alıntılar koymuştum. İlk bölümünü Refik Halit Kara'ya, ikinci bölümünü Hüseyin Rahmi Gürpınar'a teşekkür ederek sundum. Burada Melih Cevdet kitaba manevi varlığıyla konuk oldu. Yani hem şiiriyle hem de manevi varlığıyla, sesiyle konuk oldu. Bunu da önemsiyorum tabii ki. Yani bunları hani unutmuyorumdan ziyade beni bir şeyler yazmaya cesaretlendiren, şevklendiren, bana bu mutluluğun, yani yazma mutluluğunun satırların arasında nasıl saklı olduğu ile ilgili define haritasını veren yani bu isimler hayatımın artı, yazma hayatımın bir kenarını hep olsunlar istiyorum tabii ki. Yani hani seviyorum onları ve hala onları okuyorum. Eski edebiyata, yani Türkçenin kendi edebi varlığına vefa değil de bir hayranlık duyuyorum tabii ki. Yani ve bu hayranlığı da hasbelkader benim yazdığım şeyleri okuyan insanlarla paylaşmak istiyorum.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
Şeylerden bahsedelim Mahir. Bu kitaplarda karşımıza çıkan olgulardan, yani benim için en dikkat çekici şey Sarıyaz'daki deprem. Dört şehirdeki cüzdanın ana karakter olması gibi aslında oradaki ana karakterin de deprem olduğunu söylemişti. Dünya bu kadardı da çok karşımıza çıkan deprem vardı. Önce deprem meselesini konuşalım istiyorum.
Bu depreme has bir duyarlılık değil. Yani bu toplumu travmaya uğratmış çok büyük felaketler var. Büyük kazalar, büyük suikastler, terör saldırıları, doğal afetler, bölgesel ya da ülkesel savaşlar, kıyımlar, sayısız büyük travma var ve bunlarla hesaplaşmanın, bunlarla yüzleşmenin en iyi yollarından biri sanat ve edebiyat. Bunları anlatan filmler çekeceğiz, bunları anlatan romanlar, öyküler yazacağız, tiyatro oyunları ortaya koyacağız ki hani bir şekilde bunların yaşanıp aramızdan birilerini alıp götürüp öylece unutulmadığını bilelim. Bu anlamda biraz bu büyük travmaları önemsiyorum. Yani depreme karşı hassasiyetim depremin yani edebiyatta hiç görülmüyor olması meselesi benim biraz okur olarak da zoruma gidiyor. Yani çok büyük bir felaketti. Üzerinden tam 20 yıl geçmiş. Ve bu 20 yılda hala toplumun üzerine bıraktığı hasarı hala iyileştirebilmiş değiliz. Herkesin yakınının, herkesin konusunun, komşusunun, akrabasının, ailesinin bir şekilde bu felakete maruz kaldığını biliyoruz. Ama 20 yılda edebiyatta bu büyük Gölcük depremi, Düzce depremi ya da daha öncesine gidelim Erzincan depremi, Dinar depremi gibi böyle hani çok büyük depremlerin edebiyatta karşılığını layıkınca bulmadığını görünce biraz üzülüyorum ve dediğim gibi sadece kişiler değil, anlattığın hikayelerin kendisi de o hikayenin ana kişisi olsun istiyorum ve dünya bu kadar da özellikle depremi merkeze koymamın temel sebebi ve hep dediğim şey ya bana çok fazla karakter var dünya bu kadar da diye hep böyle işte üstü kapalı sitem ettiler ama aslında çok fazla karakter yok. Bence dünya bu kadardaki asıl karakter deprem. Sarı Yazlı da kitabın bütün karakterini belirleyen iki doğa olayından biri. Bunları önemsiyorum, bunları anlatmayı kıymetli buluyorum ve anlatmaya da devam edeceğim yani elinden geldiğince.
Peki, kara yarısında yani şöyle şimdi olduğu kadar güzellik ve bangır bangır ferdi çalıyor evdeyi okurken çoğumuz hüzünlendik, ağladık. Çünkü yani aslında biraz o özlediğimiz güzel mahalleler, çocukluk, bunları anımsadığımız için. Ama kara yarısında senin o alışık olduğumuz güzel çocukluk öykülerinden daha ziyade oylumun da değişiyle insanların yüzünü çevirmiş öyküler. Ve mesela şimdiye kadar hiç değinmediğim bir şeydi. Çocuk tacizlerini anlatmaya başladım. Bu dönüşüm nasıl oldu? Seni gündem mi etkiliyor? Bu zaten senin bir gündem.
Ya beni baba olmakla etkilemiş olabilir. Ha. Yani işin böyle bir inkar edilemeyecek tarafı da var tabii ki ama yani insan bazı farkındalıkları ancak hayatı tümden değiştiğinde edinebiliyor. Yani Türkiye'de çocuk tacizinin olduğunu bilmiyor değilim tabii ki yani. Yani sonuçta Türkiye'de damacana taciz bile var. Yani hani bu şey cinsel açlığın Afrika'sı Türkiye meselesi üzerinden düşününce bunu zaten bilmiyor değildim ama bunu dile getirmenin de bir gelip hani bende, benim zihnimde bir yerde bıçağın kemiğe dayandığı bir nokta oldu demek ki babalıkla beraber ama gündem yazan edebiyatçı, gündem yazan adam görüntüsünü asla edinmek istemem. Yani çünkü ülkenin gündemi o kadar da benim edebiyatımı belirleyen bir şey değil. Ya yani politik bir duruşum, bir görüşüm, bir siyasi görüşüm var. Hiç saklamadığım bir şey bu. Yani ben aklımın ermeye başladığı yaşlardan beri, ilk kitap okumaya başladığım yaşlardan beri her zaman sosyalist olduğumu söyledim. Hiçbir zaman bunu saklamadım. Bambaşka bir dünyaya inanıyorum. Bu dünyanın içinden doğacak ve bu dünyanın bütün yaralarını saracak başka bir dünyaya inanıyorum. Ama bunu da yani bir sosyalist edebiyatçı kimliği etiketi altında sunmuyorum yazdığım şeyleri. Yani sosyalistim artı yazıyorum. Yani ikisi aynı şey değil benim için. Yani ikisi birbirine paralel giden şeyler olabilir. Dolayısıyla da yazdığım şeylerin bir bildiriye dönüşmesi riskinden çekindiğim için bundan uzak duruyorum. Ama bir şekilde babalıkla beraber işte ortaya çıkan işte başka duyarlılıklar, başka daha öfke bazlı duyarlılıklar illaki metne sinmiştir ama insandan yüzünü çeviren öyküler tanımı için ekleyebileceğim şöyle bir şey olabilir. Aslında ben galiba ilk iki kitapta kendimi yanlış anlattım. Yani ben zaten o iki kitapta da yani aslında biz ne kadar iyi insanlarız ama işte hayat bizi bozdu gibi bir şey vermek istememiştim. Yani orada da ailesi reddettiği için aşık olduğu adamın peşinden giderken işte pavyonlara düşüp sonu bir otel odasında kendini asarak biten bir kadının hikayesi vardı yani. Hani orada da böyle pırıl pırıl çocukluk yoktu. Yani hani kocasını kanun kaçağı bir adamla aldatırken evi basıldığı için yatağın köşesine sinmiş bir kadının hikayesi vardı yani. Hani yine böyle pırıl pırıl, böyle tertemiz, işte camdan cama çamaşır asan, çocuğunu komşuya bırakıp çarşıya pazara çıkan falan böyle o tertemiz insanlığın övüldüğü metinler değil de onlar bence ama demek ki ben bunu gençliğime ve acemiliğime verirsin. Çok iyi anlatamadım demek ki yani. Böyle hepsi 12 Eylül sonrası dünyayı anlatan öykülerdi ilk kitaptakiler. Ve 12 Eylül bu ülkenin insanları içindeki o zamana kadar mahfuz halde duran kötülüğün olabilecek en büyük ölçekte açığa çıktığı bir patlama oldu. Yani herkes komşusunu ihbar etti. herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip kitabını sakladı, silahını sakladı, işte bahçeye gömdü, komşusunun bahçesine gömdü, o onu sattı, bu bunu ihbar etti bilmem ne falan filan. Yani o toplum içinde zaten böyle hani o uğun uğun kaynayan o kötülüğü kapağın açılması oldu.
Legalleşti biraz
evet,
insanlar için.
Meşrulaştı bir yandan da kötülük. Hepsi 12 Eylül sonrası hikayeler olduğu için bu kötülüğün aslında çok açık bir şekilde hissedildiği hikayelerdi bence. Ama her nedense böyle bir nostaljik, yani özleme dayalı metinlermiş gibi algılandılar. Belki de böyle bir ihtiyaç dönemine denk geldi yani, bilmiyorum. Çünkü hemen bu öykülerin sevildiği dönemin hemen ardından Gezi de patladı mesela. Yani hani demek ki başka bir arayış dönemine denk geldi. O yüzden hani insandan çok ümitliydim ama şimdi ümidimi kestim gibi hani bir yanılsama oluşsun istemem bu metinlerle. İnsandan hiçbir zaman ümitli değildim. Hala değilim.
Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.
Peki ya aslında senle bu son zamanlarda edebiyat dünyasını çok meşgul eden şey meselesini konuşmak istiyorum. Bandrol telif hakları, orada yazarların aldığı tavırları. Sen bir yazar olarak her iki taraftan da, hem yayınevi açısından hem diğer yazarlar açısından nasıl gözlemliyorsun? Neler düşünüyorsun?
Ya bir kere bu çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir haysiyetsizlik ve akıl almaz bir dolandırıcılık. 3 kuruş, 5 kuruş para kazanacağım diye sana güvenip dosyasını teslim etmiş, belki de ilk kitabını teslim etmiş yazarların yazarlık istikbaliyle oynamak gerçekten hiçbir özrün kapatamayacağı bir ayıp. İkincisi, bunu kim yapıyorsa ayıp. Bunu ben yapıyorsam o da ayıp. Bunu benim yayın evim yapıyorsa o da büyük ayıp. Bunu Sel Yayınları yapıyorsa o da ayıp. Yani Ahmet, Mehmet, Osman değil. Bunu kim yapıyorsa ayıp. Kim yapıyorsa haysiyetsizlik, kim yapıyorsa dolandırıcılık. Ha, buna yazarlar çok büyük tepkiler vermemiş olabilirler. Bir takım iş güç bağları olabilir bunu yapan yayın evleriyle. Bunda kınanacak hiçbir şey görmüyorum. Kınayan yazarlar da oldu. Yani hatta bunu kıyameti koparan yazarlarla oldu. Atıyorum Figen Şakacı ortalığı birbirine kattı. Hep de alkışladık yani bu cesaretini. Ancak iş ayyuka çıktıktan sonra o zaman ben de evet bu yayın evinden ayrılıyorum diyen bir iki tane yazar da oldu. Ama bu iş zaten sır değildi. Yani bu işin zaten böyle yapıldığı, bu tür usullerin uygulandığı zaten konuşulan bir şeydi. Şimdi bu şey gibi, yani hani adamın biri sürekli cinayet işliyor ama son cinayetinde yakalandığı için onun birini öldürdüğünü sanıyoruz. Yani bu biraz böyle bir şey yani. İnsan ilk cinayeti işlediğinde katil olur. Ondan sonra hep katildir. Yani bir yayın evi bu dolandırıcıyı ilk yaptığı anda dolandırıcıdır. Ondan sonra son yakalanan dolandırıcılığı üzerinden tartışmanın anlamı yok. Bu dolandırıcılığı, yani çok açık yüreklilikle söylüyorum. Kim yaptıysa, kendi yayın evim, önceki yayın evim, çeviriler yaptığım başka yayın evleri, öykülerimle, yazılarımla katıldığım kitapların çıktığı başka yayın evleri, hasbelkader editörlük yaptığım, birlikte çalıştığım, hangi yayın evi yaptıysa yaptım. Yani şu an içinde bulunduğum yayın evi bile yapıyorsa ona da yazıklar olsun. O da dolandırıcılık yapıyordur. O da haysiyetsizlik yapıyordur. Onun da Allah belasını versin. Çünkü bu işin içinde sadece para meselesi yok. Bu işin içinde hayatını yazı yazmak, roman yazmak, öykü yazmak üzerinden dünyaya bakan bir pencere kurmak üzere biçimlendiren insanların duygularıyla, safiyetiyle oynamak var. Yani ben böyle bir bandrol dolandırıcılığına maruz kaldığım için, böyle bir istismara uğradığım için yayın dünyasına küstüm, ben artık kimseye güvenip dosyamı veremem dese bu yazarlardan biri, bunun hesabını hangi bandrol dolandırıcılığından kazanan para kapatabilir? Dolayısıyla işin ticari dolandırıcılık kısmı zerre kadar umurumda değil. Yani
Kırdıkları heves
çok çok acıklı bir şey yani. Ve kitap dünyasında da bu çürüme olacaksa biz nereye tutunacağız ya? Yani Mahmutpaşa esnafı değilsin ki abi sen. Hani böyle kim daha hızlı hareket ediyorsa, kim daha cammaz tüccarlık yapıyorsa onun daha büyük parsaya götürdüğü bir piyasada çalışmıyorsun ki abi sen. Yani sen zaten insanların duygularına seslenen, kültür sanat ürünleri üreten bir firmasın, bir iş yerisin. Yani dün fuarda konuştuk birbiriyle, orada bahsi geçti. Bence yayın evi işleriyle uğraşan insanların, bak hep aynı şerhe düşerek söylüyorum, kendi yayın evimde dahil, önceki yayın evimde dahil, diğer yayın evlerinde dahil. Bu yayın evi işleriyle uğraşan insanların her şeyden önce kitabı seviyor olması lazım. Yani parayı değil, kitabı ve edebiyatı seviyor olması lazım. Yani eğer derdin para kazanmaksa, o zaman git test kitabı bas abi. Git KPSS kitabı bas, git ÖSS kitabı bas ya da işte adı neyse, YDS mi, YGS mi? Git onlara bas abi, daha çok para kazanırsın zaten. Yani hem itibar peşinde olacaksın,
hem de para kazanmak.
Hem de para kazanmak için, para kazanmak için yani onun bunun 3 tane 5 tane basılan kitabı üzerinden dolandırıcılık yapacaksın falan. Böyle gerçekten akıl alır gibi değil yani. Kimsenin buna sesi çıkmadı. Bunu kınamıyorum ama edebiyat ajanlarının buna sesi çıkmadı. Bu biraz ayıp. Edebiyat ajanlarının, yayıncıların buna sesi çıkmadı. Bu biraz ayıp. Yani ben bir yayıncı olsam, bir yayın evi sahibi, yöneticisi, idarecisi, işte mesulü olsam çıkan derdim ki evet sektörde böyle terbiyesizlikler yapılıyor. Çok ayıp. Benim çalıştığım yerde, benim sahibi olduğum yerde de böyle şeyler yapılıyorsa bu işin peşinde olacağım, bu işi bitireceğim ve bu haysiyetsizliği bu piyasadan silme konusunda bir adım da ben atacağım derdim. Nitekim ben yayın evlerine iş veren, yani sadece öyküler, romanlar anlamında söylemiyorum, çeviriler de yapıyorum, işte editörlük de yapıyorum dışarıdan falan filan, iş sunan biri olarak elinden geldiğince gürültü yapmaya çalıştım.
Evet.
Bunu bir vicdani bir mesele olarak gördüğüm için. Ama yani edebiyat ajanlarının, telif hakkı ajanslarının ve yayıncıların buna sesinin çıkmaması gerçekten iki şekilde yorumlanabilir. Bir, aman ağzımızın tadı kaçmasın, aman keyfimiz bozulmasın, aman yüz yüze bakacağız, papaz olmayalım. Ya öyle bir tavrın karşılığıdır bu, ya da evet bunu biz de yapıyoruz ve bu işi kurcalamamak lazım demektir. Kimseyi zan altına bırakmak istemem ama bu zandan kurtulmanın yolu da ben değilim, kendileri. Yani çıkıp diyecekler ki evet böyle şeyler yapılıyor, böyle şeyler yapıldığını biliyoruz, biz de yaptık belki, biz de yaptık ama bundan sonra yapmayacağız ve düzeltiyoruz demeleri lazımdı. Demediler. Bu bizim bundan sonra yayıncılara ve yayıncılık sektörüne nasıl bakacağımızla ilgili bir rehber olacak tabii ki yani.
Peki, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bir başka söyleşide mi diyelim artık?
Yani bilmiyorum ki, herhalde bu yani son sorudan sonra herhalde beni vurdururlar mı artık?
Ay sen. Yok artık daha ne.
Sevgili Medyapod dinleyenlere, Anlatsam Roman Olur'da bir bölüm daha sona erdi. Yeni bölümlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Medyapod'u takipte kalın.
Bu program Friedrich Ebert Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır.